Sayfa 72. Gülter odaya girdiği vakit Neriman ıslak mendilini avucunda sıkarak kalktığı mindere doğru gitti, oturdu ve Gülter'in tecessüsünden çekinmeyen cesur gözlerle ona baktı. O kadar ıstırap çekmişti ki bu zaafı ona kahramanlık nevilerinden birine dahil iftihar edilecek bir şey gibi görünüyordu. Hakim bir sesle "Kapıyı kapa Gülter," dedi. Gülter kapıyı kapadı ve bir sandalye kenarına ilişti. Bütün dikkatiyle hanımına bakmıştı ve şaşırıp kaldı. Bu ne hal? Solgun yüzü, bumburuşuk. Dudağının uçlarından boynuna doğru iki çizgi uzanıyor ve çenesinin yuvarlığıyla birleşerek tam bir yarım daire gibi görünüyordu. Gülter kendi muhayyelesinde bu buruşuk daireyi biraz daha büyüttü. Çene altındaki etleri biraz daha gevşetti ve sarkıttı. Sonra gözlerini yukarı kaldırdı ve Neriman'ın dağınık kumral saçlarını biraz daha ağarttı ve gözünün önüne büyük hanımefendi geldi. Neriman'ın hanımannesi. Fakat bunu söylemedi ve hanımına hayretle bakmakta devam etti. Neriman, Gülter'in bu sabahkar dikkatinden sıkılarak ayağa kalktı. Fakat birdenbire dizlerinde öyle bir kesiklik duydu ki tekrar mindere oturdu ve gözlerini süzerek bir limon koklar gibi derin bir teneffüsle ürperdi. Sayfa 73. Gülter dedi ki, "Haydi yatınız isterseniz, biraz dinlenirsiniz." Neriman yatağına baktı. "Sahi," diye mırıldandı ve koluna giren Gülter'in yardımından kaçarak hızla kayal üstüne doğru koştu. Acele soyundu ve yatağa girdi. Gülter ayakta duruyordu. "Sandalyeyi al, şuraya otur Gülter. Ben uyuncaya kadar." Gülter yatağının başucuna oturdu ve Neriman'ın alnına düşen saçlarını parmaklarının ucuyla geriye attı. Neriman gözlerini kapamıştı. Hele şimdi bu yorgun yüzüyle büyük hanımefendiye o kadar benziyordu ki. Sonra gözlerini yarı açtı ve Gülter'in biraz evvelki dikkatiyle kendisine baktığını ve gülümsediğini gördü. "Ne gülüyorsun Gülter?" "Hiç küçük hanım." Neriman yine gözlerini kapadı ve bu sefer hiç açmayarak dedi ki, "Hadi yavaş sesle bana bir şey anlat. Fakat uyursam sus ve git." "Siz 4 yaşındaydınız diye başladı Gülter ve karşısında yastığın beyazlıkları içinde eriyen bu yorgun yüzün hatırlattığı şeyleri anlattı. "Bir gün sizi kaynar sularla yıkadık. Bugün ensenize kadar getirdiğiniz şu saçlar yok mu? Ne uzundu ne uzun. Köklerini sökercesine onları tarardık. Hiç unutmam, hanımefendi size üstü papatya örneği ketenlerden yeni bir kumaş diktirmişti. Onu giydirdik ve sizi büyük hanımefendiye götürdük." Sayfa 74. "O vakte kadar büyük annenizi görmemiştiniz. Çünkü büyük hanımefendi damadıyla 6 sene dargın durdu. Nihayet barıştılar, biz de sizi götürdük." Neriman da o günü hatırlıyor. Kurçeşme'den arabaya binmişler, Sultanahmet taraflarına bir konağa gelmişlerdi. Halayıklar daha alt kat taşlığında Neriman'ı kucaklayarak havaya kaldırmışlar ve öpe öpe yukarı çıkarmışlardı. "Ah!" diye içini çekiyor ve başını sallıyor Gülter. "Büyük anneniz gibi kadın nerede şimdi? Meziyetlerini anlatamam ki. Öyle temiz, öyle tertipli, öyle ince bir kadındı ki. Evi temizlenirken, tertip edilirken hizmetçilerin başında durur, en kabasından en incesine kadar bütün ev hizmetlerini bilirdi. Halayıklara, hizmetçilere bir örnek yazmalar verilir, temiz önlükler giydirilirdi. Bir gün yeni gelen bir hizmetçinin elinden büyük hanımefendi süpürgeyi aldı. 'Bak kızım, ortalık böyle süpürülür," dedi. Evvela süpürgeyi halının üstünde 3 defa yürüttükten sonra sıkıca vurdu. İçinde kalan tozları faraşa döktü. Tekrar 3 defa çekti, gene üstüne vurdu. "Kızım," dedi, "böyle yapmazsan süpürgenin içine tozlar dolar. Telleri işe yaramaz olur." Gülter mesleğine taalluk eden bu teferruatı iyi hatırlıyordu. Pencere tozlarının ıslak bezlerle nasıl alındığını, yerdeki ufacık şiltelerin nasıl kabartıldığını, minderlerdeki beyaz örtülerin iyice gerilerek toplu iğnelerle nasıl tutturulduğunu, bardakların üstündeki boncuktan işleme kapacıkların, cigara istenmelerindeki tentene örtülerin birer birer nasıl silindiğini anlattı. "O ne tertipli kadındı ya Rabbi, ne tertipli," diye içini çeke durdu Gülter. O koskoca konaktakilere varıncaya kadar her şey yerli yerinde dururdu. Sayfa 75. Bir kopçanın bile kendine göre yeri vardı ve hiç değişmezdi bu. Her tarafta kar gibi beyaz örtüler, perdeler, tenteneler. İnsanın öpeceği, koklayacağı gelir. Odalarda yarım saat oturdu mu insanın içi açılır, gamı kasveti gider. O kış odalarında pırıl pırıl yüze gülen bakır mangallar, sarı topuzlu kar yolular. Ah, rahatını onlar bilirlerdi. Neriman birdenbire gözlerini açtı. Evet, hep tembellik. Ama küçük hanımcığım, şimdikiler onlar kadar çalışıyorlar mı? Nerede? Eskiler bir işe başladılar mı saatlerce durup dinlenmeden didinirlerdi. Ama bir kere de rahat etmek istediler mi adam akıllı vücutlarını dinlendirirlerdi. Şimdikiler çalışmıyor ki dinlensinler. Evet, iyi ev kadınıymışlar o kadar. Sade ev kadını mı? Büyük valideniz elinden kitap düşürmezdi. Ne tarihidir o? Hani meşhur bir tarih vardır. Ay durun dilimin ucundan. Hah, Naima tarihi. Daha böyle neler okurdu. Arapça da bilirdi, Farisçe de. Bize okur okurdu da anlatırdı. Adeta bir mektepti o konak. Neriman itiraz etmedi. 4 yaşında tanıdığı ve 5 yaşında kaybettiği büyük annesinin akıllı ve malumatlı bir kadın olduğu herkesten duymuştu. Gülter dedi ki, evde alafranga eşya da vardı. Konsollar, kanepeler. Fakat bunlar pek işe yaramazlardı. Büyük hanımefendi, Frank icadı ama hiç de kullanışlı şeyler değil derdi ve alaturka çekmecelerin, dolapların, minderlerin meziyetlerini anlatırdı. Odalarda bir iki iskemle de bulunurdu. Sayfa 76. Bunlar damat beyler içindir. Onlar iskemlelerle otururlardı. Neriman güldü. Demek iskemle alafrangalara mahsustu. Ya elbette. Ne o konakta ne de kuru çeşmede kimse sandalyeye oturmazdı ki. Sonra bu adetler değişti. Siz o zamanlara yetişmediniz. Hep ot minderleri. Senin annen de köşe minderinde otururdu. Küçük hanımefendi validesinin eşiydi. Fakat o zamanlardaki bolluk nerede? Validende de el işleri merakı vardı. Makineden çıkmış gibi dikiş dikerdi. Hani şu iğne ardı derler. Onu bir güzel yapardı ki. O canım yemeğinlerdeki incecik oyalar, o başörtü kenarları. Gülter saymakla bitiremiyordu. Sonra birdenbire sustu ve gözleri daldı. Bütün o evler ve insanlar bir daha gelmemek üzere gitmişlerdi. Şimdikiler ne yapıyorlar diye düşündü Gülter ve onları beğenmedi. Beğenmiyordu. Gülter, geldi mi uykunuz? Geliyor, git artık. Neriman ertesi sabah uyanınca içinden müphem ve mürekkep duyguların çeşkinliğini ve ağırlığını duydu. Yataktan kalkmak için bir isteksizlik. Onu her sabah dirilten gündelik arzularından birini de hissetmiyordu. Aklına Şinasi ile münakaşası gelince bu hatıranın yükünden kurtulmak ister gibi yorganı üstünden attı ve yataktan atladı. Başı hep düşünmeye cesaret edemediği şeylerle doluydu ve bir dakika sonra bile hakim olamayacak kadar istikbalden korkuyordu. O gün ne yapacağını tasarlamaya bir türlü yanaşmadı. Günün hayatına girmek için baloya ait ümidine sarılmak istiyordu. Fakat buna da cesareti yoktu ve ne olduklarını bilmediği bir alay meçhul ve yüzleri örtülü maniler ümidinin önünü kesiyorlardı. Sayfa 77. Bu maniler dışarıdan mı geliyorlar yoksa Neriman'ın içinde mi doğuyorlardı? Zaten bu garip ruhi sersemlik içinde Neriman dışarıdaki hadiselerle kendi ruhundaki mütemadi oluşların nerede başlayıp nerede bittiğini ve nasıl kaynaştığını anlamıyordu. Fakat günleri gene saydı. Baloya 5 gün var. Ve giyininceye kadar mukadderatının nazım çizgisi üstünde bulunan bütün meseleleri düşünmekten kaçtı ve maddi hayatın teferruatıyla kendini oyaladı. Başını iyice yıkadı ve kolonya ile ovaladı. Aynada yüzünü tetkik etti. Epeyce uyumuştu. Şibir gün evvelki sinir buhranının yüzündeki izleri silinmişti. Buna sevindi ve yemek odasına taze bakışlarla ve gülümseyerek girdi. Faiz Bey de Neriman'ı güler yüzle karşıladı. Gel bakalım dedi. Babasının aydınlık sesi ve neşeli gözleri Neriman'ın üstünden biraz evvelki tazdiki tamamıyla kaldırmıştı. Genç kız birden ferahladı ve geçen hadiselerin zehrinden bir anda kurtulmanın sevinciyle babasına doğru birkaç adım attı. Elini öpmek bile istiyordu. Fakat sabahları böyle bir adeti olmadığı için arzusunu gayri tabi bularak vazgeçti. Oturdu. Faiz Bey tesbih çekiyor ve kehribar tanelerine bakarak onları her günkünden daha güzel buluyormuş gibi tebessümle birer birer çekerek seyrediyordu. Hep aynı neşeli gözlerle başını kızına doğru kaldırdı. İyi ettin de erken kalktın. Seninle konuşacağım şeyler var. Fakat hiçbir münakaşaya ihtimal verdirmeyen, rahat bir duruşu, hatta bir müjde vermek isteyen insanın hali vardı. Neriman sevinçle ve merakla ona baktı. Sonra yavaş yavaş sevincini kaybederek merakın uyandırdığı birçok tahmini fikirler içinde susarak düşündü. Sayfa 78. İlk anda hakikati gayet iyi tahmin etmişti. Babası ona evlenmekten bahsedecek. Bunu o kadar emniyetle hükmetti ki vereceği cevap ve söyleyeceği sözleri düşünmeye ve hazırlanmaya başladı. Fakat bir silah sesiyle uyanan ve oraya buraya telaşla koşuşan insanlar gibi Neriman'ın zihninde bir sürü fikirler ansızın ayaklandı ve hedefsiz bir kalabalık gibi gürültü çıkardılar. Faiz Bey kızının ruhi vaziyetini anlar gibi oldu ve acele etti. ''Yeni bir şey söyleyecek değilim.'' dedi. ''Evvelce birçok defalar konuşulmuştu, görüşülmüştü, karar verilmişti. Fakat sen biraz zayıftın. Doktorlar araya girdi. 20'sini geçsin dediler. Bekledik. Fakat kızım.'' Neriman babasının tenkit ve nesaretle karışık uzun bir söze başlayacağını hissetti. Kızardı, ayaklarını yere vurmaya başladı ve iki defa silkindi. Faiz Bey devam etti. ''Sen her şeyi idraki muktedirsin. İftihar ettiğim bir zekan var. Artık sana iyi kötüyü anlatacak değilim. Sen her şeyi anlarsın maşallah ve takdir edersin ki yol üstünde düşüp bayılmalar, eczanelere koşmalar filan, sıhhat için maneviyat için hayırlı işaretler değildir.'' Neriman birdenbire Faiz Bey'in sesini kesti. ''Peki bey baba'' dedi. ''Peki. Hakkınız var biliyorum. Anlıyorum. Bu böyle devam edemez.'' diyeceksiniz. ''Bir ayağınızın çukurda olduğunu söyleyeceksiniz. Benim saadetimi görmek istediğinizi anlatacaksınız. Peki bunları bana evvelce de söylemiştiniz. Peki ben itiraz ettim mi? Gene de etmem.'' Sayfa 79. ''Burada bir mühit var. Şinasi ile evlenmemi bekliyorlar. Gece gündüz ben Şinasi ile beraber yaşadım. Evimizin ikinci bir erkeği gibi bir şey adeta. Nikahımız olmazsa olmaz, rezalet olur. Namus meselesi olur. Hatta çok geç bile kaldık. Anlıyorum. Bunların hepsini idrak ediyorum. Peki. Şinasi benim er geç kocamdır. Olacaktır. Ben buna itiraz edemem. Hem de siz Şinasi'yi oğlunuz gibi seversiniz. Sizi gücendirmem. Bunların hepsi doğru, iyi, güzel. Fakat baba, mesut olmamı cidden istiyor musunuz? Söyleyin, istiyor musunuz? Bu nasıl söz? Hayır, söyleyiniz. Cidden istiyor musunuz? Cevaptan müstahni bir sual. Elbette isterim. Bana 3 ay daha bu meseleyi açmayınız. Birkaç ay daha, anladınız mı? Size vaat ediyorum. Bu birkaç aydan fazla sizi bekletecek değilim. Birkaç ay. Faiz Bey bu 3 rakamıyla kızının gizli bir kararı arasındaki münasebetten şüphe etti. 3 ay mı? Diye sordu hayretle. Neriman cevap verdi. 2, 3, 5. Mesele orada değil baba. Mesele orada değil. Şuradaki. Yani baba. Birdenbire sesi titremeye başlamıştı. Gözleri doldu ve hemen ayağa kalktı. Kendimi toplamam için. Anlıyor musunuz? Fazla bir şey söylemedi ve başının önüne eğdi. Faiz Bey de başını önüne eğmiş, kızının bu gözyaşlarına, bu arzusuna sebep olabilecek şeylerin hepsini bir anda bulmaya çalışıyordu. Birçok şeyler tahmin etti. Fakat hiçbiri Neriman'ın bu vaziyetini izaha kâfi şeyler değildi. Peki kızım dedi, öyle olsun. Fakat ben bu ihtiyar kafamla anlayamadım pek. Kendini toplamak mı? Neden? Ne gibi? Sayfa 80. Daha fazla sormayınız. Emin olunuz ki sizden gizlediğim hiçbir şey yoktur. Fakat bu benim kendime ait bir arzum. Faiz Bey ısrar etmedi. Peki dedi. Bekleriz o kadar. Madem ki bu kadar bekledik, gene de bekleriz. Ve gittikçe derinleşen merakının uyandırdığı birçok fikirlere dalarken başını salladı ve mihaniki olarak tekrar etti. Gene de bekleriz. Artık epey konuşmadılar. Odaya Gülter girdi. Baba kız düşünüyorlardı. Gülter mahrem bir konuşmaya mani olduğunu zannederek elindeki tepsiyi bıraktı ve dışarı çıktı. Faiz Bey kızına sordu. Şinasi ile aranızda bir şey mi geçti? Neriman daima izah etmek istemediği şeyin ehemmiyetsizliğine babasını kandırmak için yükselen sesiyle cevap verdi. Hayır baba, ehemmiyetsiz münakaşalar. Fakat beni asıl sinirlendiren şey... Durdu. Babasına her şeyi itiraf etmeye mecbur olacakmış gibi ağızdan kaçacak birkaç kelime ile kendi şuuruna karşı ihanet etmiş olmaktan korktu. Söyleyeceği cümleyi zihninden geçirdi, muayene etti. Beni asıl sinirlendiren şey bu semtte, bu evde her şeyden mahrum yaşamaktır. Şinasi de beni bundan kurtarmayacak. O da benim arzularımı anlamıyor. Neriman hayatının en mühim meselesine gelmişti. Bu bahis Faiz Bey'i son derece alakadar ettiği halde ihtiyar adam Neriman'ın itiraf cesaretini kırmamak için gayet sade bir edayla sordu. Ne gibi arzular? Sayfa 81. Neriman kelimesini aradı. Ben, dedi. Ben, nasıl söyleyeyim? Daha medeni yaşamak istiyorum. Siz bana hak vermezsiniz. Ben, Faiz Bey kızının sözünü kesti. Ben sana hak veriyorum. Sen Bolluk'ta büyüdün. Bu semtte, bu evde sıkılıyorsun. İstediklerin olmuyor. Ben bunu biliyorum. Mesela, bakınız. 4-5 gün sonra Pera Palas'ta bir bola var. Bütün arkadaşlarım gidecekler. Ben kalacağım. Halbuki bu senede bir kere olan bir şey. Faiz Bey balo kelimesini duyunca gizli amilin bu olup olmadığını düşündü. Bu hareket noktasından başlayarak Neriman'ın daha mahrem arzularını anlamaya karar verdiği için onun bu sözlerini tasviple karşıladım. Tabii dedi. İnsan arkadaşlarında gördüğü şeyi yapmak ister. Onlarla beraber eğlenmek de bir haktır. Fakat bu arkadaşların kimlerdir mesela? Fahriye, Ulviye, Nezahat. Neriman'ın ilk aklına gelen bu isimleri düşünmeden söyleyivermişti. Faiz Bey, Nezahat mi? Şinasi'nin hemşiresi mi? Neriman tasdik etmeye mecbur oldu. Öyle ya. O halde Şinasi de gelecek tabii. Gelmesi lazım. Faiz Bey düşündü. Başını hafifçe kaldırarak, öyleyse ne mahsuru var, dedi. Şinasi beraber olduktan sonra gidebilirsin. Mesela bundan ibaretse kolay. Sayfa 82. Neriman kızardı. Değil baba. Misal olarak söylüyorum. Hem ben Bolu'ya nasıl giderim? Onun az çok bir masrafı var. Ben size daha geçenlerde büyük bir masrafı soktum. Size yeni bir şey teklif edemem. Faiz Bey hayati meselelerin büyük hesabı içinde maddi masrafların ehemmiyetini unutarak onu da hallederiz dedi. İş ki senin istediğin olsun. Gülter tekrar içeri girdi. Faiz Bey kızına karşı giriştiği taahhüdün neticelerini epey düşündükten sonra fakat dedi Şinasi ile beraber gideceksiniz. Neriman hakiki arzularına hiç de uymayan ciddi bir görünüşle cevap verdi. Tabii, tabii. Onsuz nasıl giderim? Dedi ve babasının dizine peçeteyi yaydı.